İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 5 Ağustos 2022 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese.
İnternet herhalde biraz geriden geliyor ama bir sorun olursa mobile geçerim söylersin. Gazze'deki saldırılarla başladık gündeme. Tam şu dakikada daha önce de söylediğimiz gibi Gazze'den İsrail'e roket atışı
Sen istiyorsan bir süre kamerayı kapat. Sadece
gerçekleşiyor.
sese devam et.
Şeye geçeyim, mobil internete geçeyim.
Tamam, beklerim, sıkıntı yok.
Seni
ne oldu? Komple gitti. Yani ben gittim en azından. tamam mı bu sefer?
şu an tamam gibi şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Ekranı. Kusura bakmayın. Ya bir problem yoktu aslında da birden. Evet, şu an düzgün geliyor olması lazım.
Yani senin görüntün bende donuk ama tamamsa devam edelim bu şekilde.
Tamam, sesim geliyor. Görüntü arkadaşlar size geliyor mu? Siz de şey yaparsanız tekrardan başlayalım. Teknik aksaklık oldu. Kusura bakmayın. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Bugün 5 Ağustos 2022 Cuma. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarıyla başladık gündeme. Bundan dolayı da biraz nasıl diyeyim ya, yine ön hazırlık bağlamında farklı hazırlıklarımız vardı ama bu da dahil olmuş oldu gündeme. Ben istiyorsan kısaca olayın ön kısmından bahsedeyim. Saldırılar nasıl başladı, niye oldu, neden şimdi diye. Bir teknik aksaklık olursa yine sen beni uyarırsın. Arkadaşlar saldırılar ilk olarak, yani tabii ki tansiyon son dönemde özellikle Batı Şeria'daki çatışmalar artıyordu. Fakat son dönemdeki çatışmaların, son dönemdeki sıkıntıların oluşmasındaki ana gerekçe İsrail'in, İslami Cihad biliyorsunuz İran'a yakınlığıyla bilinen Filistinli bir grup. İslami Cihad'ın Batı Şeria'daki lideri sayılan Bessem Saadi isimli bir komutanın, liderin artık İsrail tarafından gözaltına alınmasıyla başladı. Bu gözaltı süreci de biraz şiddet içerikli oldu. Bu Bessem Saadi darp edildi, köpekler tarafından ısırılarak yaralandı. Bu tabii ki ciddi bir tepkiyi beraberinde getirdi bölgede. Birkaç gündür, bu olay 3 gün önce oldu yanlış hatırlamıyorsam, birkaç gündür İslami Cihad'ın silahlı kanadı Seraya Kudüs'ün Gazze'den İsrail'e İsrailli sivilleri ve askerleri hedef almak üzere kapsamlı saldırılar planladı. belirtiliyordu. Birkaç gün böyle geçti. İsrail çeşitli istişarelerde bulundu içeride ve dışarıda. Bunun ardından İsrail İslami Cihad'ın saldırısını beklemeyerek, tabii ki bu İsrail'in iddiası, bu saldırı hazırlıkları oldu. İslami Cihad'ın bir saldırı yapmasını beklemeyerek kendisi Gazze'de tırnak içerisinde bir operasyon başlattığını açıkladı. Çok üst düzey isimlere yönelik, bunlar arasındaki İslami Cihad'ın Gazze'deki kuzey bölgesi komutanının da adı geçiyor, El Caberi'nin de dahil olduğu belirli isimler öldürüldü bu saldırılarda. Halen daha bildiğim kadarıyla devam ediyor saldırılar. Tabii ki genel olarak hep biz şuna alışkındık. Saldırı olur olmaz bir misilleme geliyordu. Ancak bu sefer takriben bir 4-5 saat beklenildi. İsrail saldırıları ikindi gibi, saat 4-5 gibi yapıldı. Ancak Filistinli gruplar, direkt adını vermek gerekirse İslami Cihad, saldırılara misilleme yapmak için saat 9'u bekledi. Tabii senle yayından önce de konuştuk, neden saat 9? Bu biraz da Filistin'deki çatışmanın askeri dinamiklerden öte siyasi dinamikler taşımaya başlamasından ileri gelen bir gerekçe. Çünkü İslami Cihad hep saat 9'da saldırılar düzenliyordu ve İsraillileri saat 9'da işte yine saldırı düzenleyeceğiz şeklinde tehdit ediyordu. Bu da tabii ki psikolojik ve siyasi bir üstünlük kurmak içindi. Düşmanlarında, rakiplerinde yine saat 9, 9'a 1-2 dakika kala İsrail'in güneyindeki yerleşimlerde Askalan gibi, Aşdod gibi yerleşimlerde sirenler çalmaya başladı. Biz yayına girerken şu an hala daha bildirimler geliyor sirenlere dair. Bu roket saldırılarının Kudüs ve Tel Aviv'e kadar uzanabileceği belirtiliyor. Tabii ki tarafların nasıl diyelim saldırılarının biraz daha seyri gidişatı belirleyecek. Şunu da ben bir dipnot olarak düşeyim topu sana atmadan önce. Geçen yıl bir savaş oldu ve bu savaşta Gazze'deki gruplar çok fazla roket kullandı. Yani bu saldırıların biraz daha seyrini Gazze'li grupların roket cephaneliğinde kalan roket sayısı ve ellerindeki silahların bolluğu ve darlığı da belirleyecek olabilir. Yani Gazze'li gruplar belli bir miktarda roket alıp örneğin Tel Aviv'i, Kudüs'ü hedef alıp vurup diyemiyorum çünkü bunların çoğu demir kubbe tarafından düşürülüyor biliyorsun. Hedef
Evet.
alıp tırnak içerisinde bir zafer ilan edebilir. Yani İsrail'in saldırganlığını caydırdık şeklinde bir zafer ilan etme yoluna gidebilir Filistin'deki gruplar. Filistin'deki gruplar dediğim gibi şu an İslami Cihad sahnede Kassam tugaylarından doğrudan bir saldırı. Şu anda yani görülen kadarıyla yok. Tabi ilerleyen saatlerde nasıl seyredeceği sürecin belli değil. Son not şunu da aktarayım. Kassam Tugayları hedef alınmadı bu saldırılarla. Sadece İslami Cihad hedef alındı. Diyeyim sana bırakayım sözü.
Evet, ya şu an biraz da ben de takip etmeye çalışıyorum anlık olarak ama geçmiş dönemdekinden bağımsız bir şey görmeyeceğiz. Yani yeni bir şey görmeyeceğiz bence. Senin de dediğin gibi daha çok böyle kendi kitlesini konsolide etmeye yönelik bir takım söylemlerle işte bu füze saldırılarından sonra olayı sonlandıracaklar gibi görünüyor. Çünkü bu füze saldırılarının işte şu anda ekrana da geliyor saldırılara dair görüntüler. Yani füzelerin verdiği zarar çok kısıtlı. Düşenlerin, düşebilenlerin. Büyük bir kısmı da zaten şu anda ekranda göründüğü gibi de havada İsrail'in o demir kubbe sistemi tarafından imha ediliyorlar. Yani bu geçen seneki kadar da o kadar füze atılacağını da ben zannetmiyorum açıkçası. Hani o kadar etkili bir şey olmayacak. Burada gene İsrail tıpkı geçen yıl olduğu gibi bir takım kazanımlarla çıkacak bence bu çatışmanın içerisinden. Yani bunun daha geniş çaplı bir şeye dönüşmesi bence şu anda pek mümkün değil. İsrail ise saldırı gerçekleştirdi. Onun görüntüsü de bir yayınladı. İslami Cihad'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldı. Nitekim Gazze şeridini İsrail'e bağlayan o bölgedeki şu anda ekranda da o görüntüler var. Gözlem kulelerini hedef aldığı görüntüleri yayınladı. Yani bunlar baktığın zaman karşı taraf için ağır kayıp oluşturacak saldırılar. Ama İslami Cihat, işte o Seraya el-Kudüs ve diğer grupların İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar askeri olarak zarar vermekten ziyade sadece karşı taraf üzerinde psikolojik bir baskı kurabilmeyi, halk karşı taraf dediğimde işte o Yahudi yerleşimcilerden falan bahsediyorum. Onlar üzerinde biraz işte psikolojik baskı kurmayı, bir de kitlesine konsolide etmeye çalıştığı kitleye daha böyle siyasi, daha politik bir mesaj verme şeyinden başka bir şey gibi görünmüyor şu anda. Şu ekrandaki şeylere baktığın
Evet.
zaman gözlem kuleleri yerle bir ediyorlar yani. Ki binaya yönelik saldırının görüntüleri de vardı. O İslami Cihat liderinin kaldığı,
Onu da
yöneticisinin kaldığı
hemen
binaya.
hemen
Yani
ben
çok
sana
çok ciddi
söyleyeceğim.
saldırılardan bahsediyorum ve burada yine sivil kayıpları yaşandı. Yani en son
Tabii.
sivil kaybı yanlış hatırlamıyorsam 9'u geçmişti.
Evet, yani 9 olarak açıklandı. Tabii bunların arasında kaçı sivil, kaçı Filistinli gruplara mensup, bunu bilemiyoruz. En az 2 şu anda, öyle söyleyeyim. Yani teyit edilen, sivil olduğu teyit edilen en az 2. Biri küçük bir kız çocuğu, biri 23 yaşında bir kadın. Bu dediğin saldırı da bu arada. Yani doğrudan
Evet.
binanın belirli bir katı hedef alınıyor ki burada işte o dediğim İslami Cihad'ın Gazze Kuzey Bölge Komutanı yaşamını yitirdi bu saldırıda. Tabii çok nokta bir saldırı. Yani bunun dışında yine Gazze'nin doğusunda İsrail sınırına yakın Şucaiye bölgesi var. Şucaiye'de bir motosiklet doğrudan hedef alındı. Buradan kimin vurulduğu bilinmiyor ama yani yine İslami Cihad'ın üst düzey şahısları, üst düzey kişileri hedef alınıyor. Yani dikkat çekici saldırılar aslına bakarsan. Yani askeri açıdan yine İsrail yüksek bir elle başladı çatışmalara. Zaten genellikle böyle oluyor. Yani İsrail yüksek perdeden bir çatışma başlatıyor. Veyahut başlayan çatışmada yüksek perdeden bir darbe vuruyor karşı tarafa. Daha sonra kademe kademe karşı tarafın ona belli bir misillemede bulunmasını bekleyerek savaşı belli bir dozda düşüre düşüre en son, yani genellikle Mısır oluyor bu, arabuluculuğunda çatışmaları sonlandırıyor. Tabii ki sonunda sonunda şey oluyor. Ne oluyor? Yani İsrail askeri açıdan çatışmanın kazananı oluyor.
Ya İsrail bu şeyi de gösteriyor şu anda. Yani istihbari olarak sahada ne kadar güçlü olduğunu bu gruplar karşısında gösteriyor gerçekten. Yani ilk daha olayın başında şeyi hedef aldı işte. Ya İslami Cihad'ın liderlerinden bir tanesini hedef aldı ve öldüğü teyit edildi bu ismin. Yani ilk bu spesifik bir saldırı ve oldukça önemli bir saldırı aslına bakarsan. Geçen yılki saldırılarda da aynı şey yaşanmıştı. Yani Hamas'ın tünel ağları bombalanmıştı. Hamas yöneticilerinden, askeri yöneticilerinden, Kassam Tugaylarından hayatını kaybedenler olmuştu vesaire. Yani bu bir manada İsrail'in sahada da gerek muhbirleriyle, gerek kendi doğrudan istihbarat ajanlarıyla nasıl çalıştığını çok ciddi bir şekilde bize gösteriyor bunlar.
Tabii aynen öyle. Yani diğer Filistin'deki grupların da saldırıları, şu anda ben bakıyorum alarmların çaldığı noktaya. Yani saldırıların şu anda en azından böyle kalırsa sıradan bir misilleme seviyesinde olduğunu gösteriyor. Çünkü işte nereler vuruluyor? Siderot vuruluyor, Askalan vuruluyor ve Aşdod vuruluyor. Vuruluyor dediğim, işte dediğim gibi roket atılıyor. Bu roketler çoğunlukla havada imha ediliyor. Yani burada şunu da görüyoruz, roketlerin ateşlenme biçiminden şu an için en azından böyle karşı tarafa çok fazla kayıp verdirme vesaire değil de bir misillemede bulunma pozisyonu alınıyor. Hatırlıyorsun geçen çatışmada roketler belli bir dik açıyla değil de biraz daha yüzeye yakın bir açıyla ateşlenmesi gibi bir askeri taktik denenmiş ve başarılı olunmuştu. Bu Askalan'da yanlış hatırlamıyorsam bir bina doğrudan vurulmuştu. Biraz daha yüzeye yakın açılarla atıldığı zaman bu demir kubbe sistemini tespit etmekte başarısız oluyor vesaire. Hani şu an böyle bir atış veyahut da sınır şeridinde bir tank savar atışı vesaire görmedik. Tabii ki bu 15 dakika oldu. Şu an herhangi bir yaralı veya ölü bilgisi yok İsrail tarafından. Roketler atılmaya devam ediyor herhalde bu
Ben de bir
konuda da.
yandan takip ediyorum, bakıyorum ama dediğin gibi yani öyle bir
Ekstra
şey yok.
söylenecek bir şey şu an durmuyor. Yani İsrail medyası çok fazla füze atıldığını söylüyor. Fakat dediğim gibi yani şu an için en azından ekstra bir durum yok gibi gözüküyor. Yani sıradan Gazze'de alıştığımız çatışma süreci devam ediyormuş gibi duruyor. Ha tabii ki bu da çok belli olmayacak süreçler. Şu açıdan belli olmayabilecek süreçler diyorum. Yani tamamen dediğim gibi İsrail başta bir darbe vuruyor ve ondan sonra ne olacağını bekliyor. Fakat işte Filistinli grupların attığı roketler çok fazla incelenip sık dokunmuş bir askeri strateji üzerine bina edilmiyor. Yani bu bir yere isabet edebiliyor veya etmiyor. İşte Tel Aviv'de farz-ı muhal veyahut da başka bir yerde bir yere isabet edip İsraillileri öldürürse eğer, bu çatışmanın seyrini biraz daha şiddetlendirir
El
belki.
Cezire'yi açabilir misin?
Tabii.
Orada çünkü bir şey olursa görürüz yani, burada hangi bir şey yok şu anda. Ha, o da mı gitti az önce? Sıkıntı yok. Bir yandan da buradan takip ediyorum.
Tabii şu an yani burası da ekranda. Hani genel olarak Filistin meselesi herhalde aktarılabilecekler bu şekilde. Yani ben hep Filistin konusuyla şu notu aktarıyorum. Yine aktarmak istiyorum müsaade edersen. Ya Filistin meselesi bizim ülkemizde, bizim medyamızda çok fazla gündem oluyor. Yani hem işte siyasi açıdan hem kültürel açıdan hem medya açısından. Fakat gündem olmanın ötesinde bölgeye dair gerçek bilgi, askeri, siyasi açıdan vesaire çok fazla yok. Yani tabii ki yani artık haklılığa haksızlığı bizi takip edenlere kalmış bir taraf tutularak tabii ki bu süreçler takip ediliyor. Fakat dediğim gibi yani bu genellikle işin askeri boyutunun görülmesine mani oluyor. Yani askeri açıdan çok fazla bir anlam ifade etmiyor bu atılan
Ya
roketlerden
öyle,
vesaire.
ama günün sonunda bir de baktığın zaman biliyorsun demir kubbe sisteminin mühimmatı şeyin grupların attığı, oradaki İslami Cihat vesaire grupların attığı füzelere göre çok daha yüksek, çok aşırı
Tabii.
yüksek. Yani bu bir anlamda da hatta geçen raporlara da yansımıştı. Geçen yılki o füze atışlarında İsrail'in kullandığı demir kubbe mühimmatının miktarları açıklanmıştı. Şu an hatırlamıyorum ama çok astronomik rakamlardı. Yani bu yönden İsrail'e bir ekonomik bir zarar verdi, bu bir gerçek. Ama diğer yandan askeri açıdan baktığında bunun hiçbir karşılığı yok. Bir de sen şey yapıyor, nasıl diyeyim, az önce de bahsettin hani medyada gündeme gelmemesi vesaire. Şu anda mevcut yani şu anki konjonktürde baktığın zaman Filistin direnişi, Filistin mücadelesi, özellikle Gazze üzerinde konuşmak gerekirse tamamen artık İran'a bırakılmış, İran'ın inisiyatifine, İran'ın politikalarına göre, günlük politikalarına göre şekillenen bir hal almış durumda. Yani şu anda Seraya El-Kuds gerçekleştirdiği saldırıları ben düşünmüyorum ki İran'dan habersiz, münferit, kendi içerisinde karar alarak gerçekleştirsin. Yani biliyorsun daha geçen gün bir açıklama yapıldı. Gene İran'a yakın birisi tarafından. Hizbullah'ın elinde 100 bin füze olduğu, Lübnan Hizbullah'ın elinde 100 bin füze olduğu açıklandı. İşte bu şekilde baskılamalar neticesinde işte bir anda işte şu anda İslami Cihat işte başladı. İşte Saraya Kudüs'ün füzelerini görüyoruz filan. Hamas dese keza aynı şekilde. Yani tamamen baktığın zaman özellikle İran, pardon özellikle Gazze'ye baktığında İran'ın güdümüne girmiş gerek askeri anlamda gerekse siyasi anlamda. Yani şey değil. Eskiden baktığında sadece askeri olarak yardım ettiği için hani diyordun sadece attığı füzeler İran'dan getiriliyor falan işte İran yardım ediyor, Mısır üzerinden sokuyorlar falan. Bunlardan bahsedebiliyorduk ama artık öyle bir iç içe geçmiş ilişki modeli var ki Gazze'deki gruplarla İran arasında. Ya bunun çok fazla etkisini görmeye başladık. Ve tabii orada istisnai gruplar da var. Yani onu da ifade etmek lazım. Yani Gazze'deki tüm gruplar İran'a göbeğinden bağlı demiyorum. Bu doğru olmaz. İstisnai bazı gruplar var. Ama bu grupların da kendi başına hareket etmesine vesaire oradaki başta Hamas olmak üzere diğer gruplar zaten müsaade etmiyorlar.
Evet ya bu dediğinle ilgili bir noktaya da ben değinmek istiyorum. Hani dedik ya İsrail'in ekonomisine demir kubbe bir darbe vuruyor. Yani şu aklımıza geliyor işte İsrail ekonomisi bu savaş makinesini nasıl besliyor? Yani burada da bizi ipuçları Amerika'ya götürüyor. Yani
Tabii.
Amerika bölgede İsrail'in var olmasını, İsrail'in faaliyette bulunmasını, İsrail'in diğer devletlerle geçmişte tabii şu an normalleşme sürecine girin. Geçmişte İsrail'in diğer devletlerle savaşmasını finanse eden taraf hala daha hani milyonlarca milyarlarca dolar İsrail'in savunması için ABD tarafından aktarılıyor ki bu bir yani komplo teorisi vesaire değil. Şunun akla gelmesi lazım. İsrail'in savunulması için ABD niye milyarlarca dolar harcıyor kendi vergi mükelleflerinin cebinden? Yani bu aslında bizi olaya dair götüren ve yani cevabını hakikaten bulabilmemiz halinde tüm bu çatışma süreçlerinden vesaire yani bir şey, bir fikir, bir düşünce, bir sonuç çıkarabileceğimiz bir done, bir argüman. Yani neden ABD milyarlarca dolarını İsrail'in savunulması için aktarıyor? Bu da işin ayrı bir kısmı.
Evet, ya bu böyle devam ediyor şu anda. Herhangi bir değişik bir şey yok. O çok acil, önemli bir gelişme olursa gene İsrail'e döneriz bence. Filistin'e döneriz. Şimdi istiyorsan diğer konuya geçelim.
Tamam, hemen ben bunu kapatayım. Eymenez Zevahiri esasen asıl konu diyebileceğimiz konu. ABD biliyorsun geçtiğimiz günlerde 2 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam ilan tarihi 31 Temmuz günü bir saldırı düzenlediğini ifade etti. Afganistan başkenti, bir yandan bir yorumlar gelmişti, onları okuyorum. Tekledim biraz. Afganistan başkentinde bir hava saldırısı düzenlediğini ifade etti. Saldırıda El-Kaide lideri Eymenez Zevahiri olduğunu öne sürdü. Tabii ki bu, nasıl diyeyim, gerek sahadan gelen bazı bilgiler, gerekse ABD'nin bunu çok üst perdeden hemen açıklamış olması iddianın doğru olduğu yönünde düşüncelere sebep oldu tabii ki. Yani herkes Eymenez Zevahiri'nin öldüğüne yani 3 aşağı 5 yukarı ikna olmuş, kani olmuş durumda. Tabii ki hala da yani iddialar var, ölmedi, açıklama yayınlayacak vesaire diye. Bilemiyoruz, bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Fakat bilinen ABD'nin bir evi vurduğu Afganistan'ın başkenti Kabil'de. Yani saldırının detaylarını istiyorsan sen teknik olarak anlat.
Ya Amerika Birleşik Devletleri Zevahiri'nin, yani El-Kaide lideri Doktor Eymen Zevahiri'nin öldüğünden emin, yani %95 bile demiyorlar, yani %100 diyorlar. Hatta DNA karşılaştırması yapılmasına gerek bile olmadığını, ellerinde bu arada DNA örneği de olmadığını açıkladılar. Ama görsel doğrulama yaptıklarını da ifade ettiler. Yani orada hedef alınan kişinin El-Kaide lideri Eymen Zevahiri olduğu şu anda güçlü bir iddia olarak ortada duruyor. Yani iddia diyoruz çünkü karşı tarafa baktığın zaman hedef alınan taraf bunu doğrulamış veya yalanlamış değil. İşte operasyonla ilgili de zaten onun çok fazla detayına girmeyeceğim. Ayrı bir video var. Oradan izlemek isteyen bakabilir. Birkaç gün önce çektiğim bir videoda ondan bahsetmiş, detaylarından bayağı bir. Ben burada operasyonun biraz daha arka planında kalan şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Zevahiri'nin ölümü sonrası intikam saldırıları gerçekleştirilebilir demesi, Pakistan üzerine özellikle burada son bu saldırıyla birlikte artan bir baskı var. Pakistan'ın bunu absorbe etme çalışmaları var. İşte istihbaratın bir takım haberler yayınlattırdığı, haberleri dolaşıma sokturduğu da ifade ediliyor. Mesela bunların başında işte hava sahamızı kullandırtmadık Amerika Birleşik Devletleri'ne veyahut da insansız hava araçları Pakistan topraklarından kalkmadı. Bunun gibi Pakistan medyasında dolaşan haberler var. Burada benim değinmek istediğim konu insansız hava araçlarının nereden kalktığı veya kimin hava sahasını kullandığı vesaire değil. Bu teknik bir konu. Aslında da olay bu noktaya çekilmek isteniyor. Yani olay sadece insansız hava araçlarının nereden kalktığı ve nasıl vurduğu, kimin hava sahasına dolaştığı değil, hedefin nasıl belirlendiği, yani hedefin burada nasıl doğrulandığı, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani çünkü baktığınız zaman uzun zamandır, aylardır Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hedef üzerinde yoğunlaştığı kendi açıklamalarına göre biz görüyoruz, yani Eymenez Zevahiri üzerinde yoğunlaşmış, Eymenez Zevahiri'ye orada grubuyla bir temas sağlanmış. İşte bu temaslar nasıl sağlandı? Bu temaslar sahadaki muhbirler, sahadaki ajanlarla sağlandı. İşte burada Pakistan faktörü devreye giriyor. Yani bundan ben biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Pakistan ilgiyi, operasyonla ilgili ilgiyi hep böyle kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu özellikle işte bu son şeyden sonra, bu operasyondan sonra, Zevahir'in hedefe alındığı söylenen operasyondan sonra. Ancak biz şeyi çok iyi biliyoruz, yani Pakistan istihbaratı ISI ile CIA arasında, Amerikan İstihbarat Servisi, Dış İstihbaratı CIA arasında çok ciddi bir ilişki var. Yani ciddi ilişkiden kastım ikisini de eşit tutmuyorum. Yani Pakistan ekonomik anlamda çökmüş, iflas etmiş bir ülke ve bir takım bağımlılıkları var. Bu bağımlılıkların birincisi işte Amerika, ikincisi Çin ve bu bağımlı olduğu ülkelere de ciddi şekilde hizmet ediyor Pakistan. Bunu Pakistan derken de Pakistan'da ordu ve istihbaratı kastediyorum. Çünkü Pakistan'ı yöneten iki ana şey faktör bu iki şey, yani ordu ve istihbarat. Şimdi baktığın zaman biz geçmiş dönemde Pakistan'ın kendi toprakları içerisinde, kabile bölgelerinde, Pakistan'a bağlı kabile bölgelerinde El-Kaide'nin süzisimlerine yönelik CIA ile, yani sayısı bilinmiyor belki de, o kadar çok operasyon gerçekleştirdiler ki. Burada çok fazla sivil öldü operasyonlarda filan. Hatta bu en son başbakan, bundan önceki İmran Khan, işte bu saldırılara son vereceğini filan vaat ediyordu artık. Başbakan seçilmeden önceki seçim mitinglerinde filan protestolar gerçekleştiriyorlardı. Amerika'nın Pakistan topraklarında insan savaş araçlarıyla saldırı gerçekleştirmesi. Daha doğrusu Amerika değil de CIA demek lazım bunu. Çünkü CIA'nin gerçekleştirdiği bunlar. Birçoğu hatta örtülü operasyon bunları. CIA'nin burada ISI, yani Pakistan İstihbarat Servisi'nin çok yakın, çok iyi bir şekilde kullandığı biliniyor. Dolayısıyla bugün bu iki ortak, yani daha doğrusu ortak demek de bunlara pek şey olmaz, uygun olmaz. Çünkü CIA ISI kullanıyor. ISI için CIA'nin bir muhbiri diyebiliriz, yani muhbir ağları diyebiliriz yani. Afganistan'daki bu son saldırı, Emine Zavahin'e hedef alındığı söylenen, açıklanan saldırıda da ben Pakistan istihbaratının rolünün oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani sahadaki teknik takibin, özellikle Pakistan istihbaratı ve ona bağlı unsurlarca gerçekleştirmiş olduğunu ve ABD'ye bu konuda, daha doğrusu CIA'ya bu konuda hayati bilgiler sağladığını düşünüyorum Pakistan'ın. Burada şeye de girmek istiyorum. Bu 2011 yılında Osama Bin Laden'e yönelik gerçekleştirilen operasyonu. Bu operasyonla da herkes şey söyledi. Bugün yapılmaya çalışılan şey gibi. Yani Pakistan'ın haberi yoktu bu operasyondan. İşte Pakistan toprakları ihlal edildi, hava sahası ihlal edildi Amerika tarafından. Ya evet, Amerika bunu yapabilir mi? Yapabilir yani. Pakistan'a sormadan istediği şeyi yapabilir. Çok net bu konuda. Yani Pakistan'ın bir şeyi yok orada. Yani ufak tefek kınamalar yayınlar ve olay biter. Ama burada Osama Bin Laden'in Pakistan istihbaratının ve ordusunun tamamının değil, tüm birimlerinin değil, ancak içerisinde özel olarak iletişime geçilmiş bir takım kriklerin haberi olmadan Osama Bin Laden operasyonun gerçekleştirilmiş olması da oldukça güç. Yani muhakkak sahadaki birileriyle temasa geçmiş durumdalardı. Ancak o dönemde, 2011'de Osama Bin Laden'in bu operasyon sonrasında haber, medya çok güzel bir şekilde kullanıldı ve Pakistan'ın bu operasyondan haberi olmadığı algısı oturtuldu insanların zihinlerinde. Ve bugün de ufak ufak bu yapılmaya çalışılıyor. Yani Pakistan hava sahasını kullandırtmadı. SİHA'lar Pakistan'dan kalkmadı. İşte Kırgızistan'dan kalktı filan gibisinden. Halbuki böyle değil yani. Bu saldırı doğrudan Pakistan istihbaratının doğrudan desteğiyle gerçekleştirilmiş bir saldırı. Çünkü bölgede Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani dış istihbaratının, CIA'nin en büyük ortağıdır yani.
Zaten bu konuda Pakistan istihbaratının, ISI'nin içerisinde bulunduğu çaresizlik mi diyeyim, bir yandan hem çaresizlik hem de dikkat dağıtma çabası şuradan da belli oluyor. Yani o kadar artık belki sosyal baskıdan, belki diğer grupların kendilerine düzenleyici saldırılardan endişelenmiş durumdalar ki kullanılmayan bir üsten hedef alındığını iddia ettiler. Yani Kırgızistan'ı işaret ettiler ama Kırgızistan'daki üste 2014'ten bu yana Amerika'nın bir etkinliği yok.
Ya şimdi bu
Yani
ifşa gerçek olabilir aslına bakarsan. Yani hiç kullanılmayacağı anlamına gelmez bu Amerika için.
ya tabii, ama bilmiyorum, bana biraz şey gibi geldi. Pakistan'ın bunu, yani böyle bir şeye tevessül etmek durumunda kalması Pakistan'ın biraz daha sanki çaresiz durumdaymış
Tabii.
bu konuda gibi geldi.
Ya şu da var. Çaresizlik derken şu anda ekonomik olarak batmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani tamamen dibi görmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bundan daha aşağısı yok Pakistan için. Ve bu uzun süredir böyle. Ve IMF'in kapısında, biliyorsun, Pakistan uzun süredir en son 1,17 milyar dolarlık bir kredi paketini IMF'in serbest bırakması için yalvarıyorlardı Pakistan yönetimi. Hatta sadece IMF de değil, ülkedeki İmran Khan döneminde IMF kredi vermek için bir takım şartlar sunuyor. Biliyorsun, İmran Khan döneminde İmran Khan bu şartları kabul etmemişti bazılarını ve IMF bu yüzden kredi vermiyordu. Ve bugün mesela Şahbaz Şerif geldiğinde, İşte ne yaptı? IMF'in şartlarından bir tanesini, bu devlete ait olan bir takım fabrikaları vesaire, bunları özelleştirme yoluna gidiyorlar şu anda Pakistan'da. Ancak çok önemli bir detay da var. Pakistan bölgenin, yani yolsuzlukların en fazla yaşandığı ülke olarak biliniyor. Yani yolsuzluklar ülkesi olarak biliniyor Pakistan. Yani burada şu anda o serbest bırakılması beklenen kredi bu kredi halk için kullanılacak bir kredi de değil. Yani muhtemelen birileri o parayı yani çok açık tabirle çoktan hesabını yaptılar. Hesabını gördüler yani cebe indirecekleri miktarın. Onun için bu kredinin peşindeler. Ve çok dikkat çekici bir nokta var. Geçtiğimiz günlerde ne oldu? Pakistan Genelkurmay Başkanı Amerika dışişleriyle görüştü. Amerikan dışişlerinden IMF'in krediyi serbest bırakması için işte o 1,17 milyar dolarlık krediyi serbest bırakması için yardım istediler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Yani bu kadar büyük ekonomik bir buhrana saplanmış bir Pakistan Amerika'nın istediği her şeyi yapabilir. Yeter ki o krediyi serbest bıraksın ve bundan sonra ekonomik olarak zaten Amerika'ya ve Çin'e ekonomik olarak bağımlı yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden bölgede Amerika'nın muhbiri olabilecek en büyük kapasiteye sahip bir ülkeden bahsediyoruz ve zaten çok net herkes bunu konuşuyor ve tüm araştırmacılar da bunu bilirler yani bölgeyle ilgilenenler. Pakistan istihbaratıyla Amerikan CIA'nin omuz omuza birçok iş yürüttüğünü. Hani o yüzden bu ekonomik sıkışmışlığın da içerisinde ki özellikle bu 1,17 milyar dolarlık kredi şu içerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde IMF serbest bırakırsa ya tam olarak sağlamasını yapmış olacağız bunun yani. Veyahut da ilerleyen dönemde serbest bırakırsa. Çünkü bırakmıyordu o krediyi. Serbest bırakmıyordu bir türlü. Bu da yani içerisinde bunun ekonomik krizde Pakistan'ı bu operasyonu gerçekleştirmeye, bu operasyonda Amerika'ya yardım etmeye itmiş önemli bir neden.
Evet, istiyorsan kısaca Zevahir'in kim olduğundan bahsedelim. Yani tabii ki kim olduğunu, sıfatını
Tabii,
herkes biliyor.
bahset buyurun.
Fakat yani Zevahir'i uzun yıllardır 1960'ların sonundan 70'lerin başından bu yana bu tarz işlerin içerisinde olan birisi. Özellikle başta Mısır'da biliyorsun Cihat Cemaati isimli bir yapı. Bununla birlikte yayılan bir düşünce söz konusu. Bunun ardından işte Zevahir'in Afganistan'a gitmesi ki Afganistan'a giden ilk Araplardan biri kendisi. 2000 özür dilerim 1980 yılının Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam Afganistan'a gidiyor. Ardından Mısır'a dönüyor. Benzer yine hapis durumlarıyla karşı karşıya kalıyor. Tekrar işte Afganistan, Sudan, Dağıstan gibi çeşitli coğrafyalarda bulunuyor. Tabii ki bunu yaparken yanında o cihat cemaati dediğimiz Mısırlı cemaatten de arkadaşları aynı yolu aynı örgütü paylaştığı kimseler var ki bunların birçoğu yakın zamanda da geçmişte de çeşitli bölgelerde ABD tarafından ve diğer örgütün savaştığı gruplar tarafından hedef alınıyordu. Zevahir'i bundan sonra Afganistan'da grubu Cihat Cemaati grubunu yeniden toparladı ve ardından El-Kaide olarak bildiğimiz grupla birleştiler. 1998 yılında kısmi, 2000 yılında tamamen bir birleşme oldu. 2011 yılında da Usama Bin Laden'in öldürülmesinin ardından El-Kaide'nin lideri olarak grubun başına geçti. Tabii ki Zevahiri'den sonra grubun başına kimin geçeceğine yönelik çeşitli iddialar da var. İşte Batılı medya kuruluşları yaygın bir şekilde Seyful Adli işaret ediyor. Kendisi de Mısırlı. Farklı isimler de var. Afrika'daki kollarından birinin başa geçeceği iddia ediliyor vesaire. Tabii ki bu henüz erken bir iddia. Ben şu yorum dikkatimi çekmişti. Görüntülü yalanlama gelmediği sürece doğru kabul edilebilir ölümü diye. Yani evet eğer şayet hedef alınmadıysa ya da hedef alınmasına rağmen öldürülemediyse bunu ne şekilde öğreneceğiz? Şu şekilde öğreneceğiz. Zevahiri'nin bir videosu yayınlanacak. Bu videoda Zevahiri 31 Temmuz'dan sonra olmuş bir olaydan bahsedecek. Mesela bu ne olabilir? Bugünkü Filistin çatışmaları olabilir mesela.
Evet.
Bu tarz bir şeyle öğreneceğiz.
Yani
Eğer
kendisi ben canlıyım, yaşıyorum demese dahi 31 Ağustos'tan sonraki tarihli bir şeyden evet bahsetmesi
tabii
gerekiyor.
31 Temmuz, evet. Bundan sonra olan bir
31
şeyden
Temmuz evet.
bahsetmesi gerekiyor. Saldırıdan sonra Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminden bir açıklama vardı. Bu da çok dikkat çekiciydi. Biliyorsun hep şu tartışılıyordu işte Doha Anlaşması bu saldırıyla ihlal edildi mi edilmedi mi? Yani biz özelde de çeşitli kişilerle bunu tartıştık. Batılı medya, doğulu medya bunu yani şu anda birinci gündem maddelerinden biri bu. El-Kaide'nin Afganistan'da bulunması, Zevahiri'nin Kabil'de olması Doha Anlaşması'nı ihlal ediyor mu? Aslında hatırlıyorsun bir Zebihullah Mücahid'in Taliban sözcüsünün bir röportajı vardı. Yerel medyaya verdiği bunda diyordu ki biz Doha Anlaşması'nda El-Kaide ile bağımızı keseceğimiz falan gibi bir şey söylemedik gibi bir açıklama vardı. Sadece saldırı yapmalarını
Ya Afganistan topraklarını
izlemedim.
bir üs olarak
Tabii.
kullandırtmayacağız diyorlar.
Kısaca buydu. Yani burada Doha Anlaşması'nın önünde, ben Doha Anlaşması'ndan bahsedip Taliban'ın açıklamasına geçeceğim. Doha Anlaşması'nın önünde iki farklı durum var. Bunların ilki Doha Anlaşması'nın yorumlanmasına ilişkin. Hani burada Amerika Doha Anlaşması'nı kendi işine yarayacak şekilde yorumluyor ve Batı medyası da Amerika'nın bu resmi yorumuna uyuyor. Taliban da yine kendisi, yani El-Kaide ile ilişkisini sürdürebileceği, diğer yabancı savaşçıları ülkede barındırabileceği, ancak dış güçlerle de çatışma içerisine girmeyeceği bir şekilde yorumlamaya çalışıyor. Bu birinci kısmı. İkinci kısım da şu. Doha Anlaşması biliyorsun imzalandıktan sonra ABD tarafından birçok kere ihlal edildi. Yani
Evet.
ABD Afganistan'da saldırılar düzenlemeyeceğini söylemesine rağmen saldırılar düzenledi. Gereken tarihte ülkeden çekilmedi. Gereken tarihte, yine hatırlıyorsun, Doha Anlaşması imzalandıktan birkaç ay sonra Taliban'ın bütün üyelerinin, bütün liderlerinin terör listelerinden, işte terör listesinde yok da yaptırım listelerinden çıkartılması kararlaştırılmıştı Doha Anlaşması'nda. ABD bunu taahhüt etmişti. Bunu da yerine getirmedi. Aksine yeni isimler de listeye eklendi son dönemde çeşitli gerekçelerle. Yani bu bakıma da Doha Anlaşması'nın ABD tarafından ilk olarak çok yoğun bir şekilde ihlal edilmesi söz konusu, ki buna rağmen Taliban hala da Doha Anlaşması'na bağlılıktan, ABD'nin ülkede saldırı düzenlememesi gerektiğinden söz ediyor. Ki yayınladıkları açıklamada da bu vardı. İşte dediler ki ABD Başkanı Biden saldırıda El-Kaide lideri Doktor Eymen Zevahiri'nin hedef alındığını söyledi. Ve şunu söylediler: biz Zevahiri'nin burada olduğundan ve Kabil'de ikamet ettiğinden haberdar değildik gibi bir açıklama yaptılar. Tabii bu, yani farklı şekillerde yorumlanabilir, bilmiyorum, bu biraz daha siyasi bir yorum gibi. Yani haberi olmadıkları ve yani ana vurgu da şunun üstündeydi: bu saldırıdan ziyade bu saldırı bizim egemenliğimizi ve Doha Anlaşması'nı ihlal ediyor. ABD bu saldırıları sona erdirsin. Bu tekrar edildiği takdirde yaşanacakların sorumluluğu, bundan doğacak olayların sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir gibi. Hatırlıyorsan biz geçtiğimiz haftalarda şöyle bir şey konuşmuştuk. Taliban yönetiminin, Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin tanınmaması, İslam Emirliği yönetiminin yaptırımlarla ve ülkedeki diğer İslam Emirliği yönetimine muhalif olan kimselerle doğrudan hedef alınmaya çalışılması, bunların askeri olarak desteklenmesi, yeniden dünyayı belki 11 Eylül öncesi sürece götürme potansiyeli taşıyan bir şey. Çünkü burada tamamen köşeye sıkıştırılan ve yıkılmak isteyen bir yönetim söz konusu olursa, kaybedeceği hiçbir şey kalmamış bir Taliban'dan söz etmek durumunda kalacağız ve bu da halen El-Kaide ile ve diğer gruplarla birlikte bir görünüm arz eden bir grup için, hem de eskisine göre çok daha düzenli, yani 150 bin kişilik düzenli bir askeri güçten bahsediyoruz. Böyle bir grup için daha farklı şeylerin olabileceği, ne gibi farklı şeyler? İşte Batı'da belki yine bir saldırı, belki işte savaşın Orta Asya'ya, Pakistan'a, İran'a genişlemesi gibi. Tabii ki bunlar çok uzun vadeli ve biraz daha tafsilatlı süreçler, ama böyle şeylerin gündeme geleceği bir düzlemden bahsediyoruz. O yüzden burada bu hususun da altını çizmek lazım. Yani bu saldırı Taliban tarafından çok üst perdeden ve net bir şekilde karşılandı. Ve bugün hatırlıyorsan devlet destekli, yani Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi destekli bazı protestolar oldu ülkede. Bu protestolar doğrudan yönetim tarafından tertip edildi ve posterlerde hedef alınan iki taraf vardı doğrudan. Bir ABD, bir de Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI. Yani bu da açıkçası bize geleceğe dair
Evet.
düşünebileceğimiz bazı noktalar sunuyor. Sen ne diyorsun bu konuda?
Ya çünkü bölgedeki yaşayanlar başta olmak üzere herkes yani bu operasyonun az önce de uzun uzun bahsettiğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'ın ortak operasyonu olduğunu çok net bir şekilde görüyorlar yani. Sadece bunu dışarıdan özellikle halk baktığın zaman özellikle de Türkiye'de yani bunu anlamakta zorlanabilirler ama Pakistan istihbaratının bölgede Afganistan özelinde oldukça tecrübeli olduğunu yani şey döneminden bu yana Sovyet işgali döneminden bu yana o zaman yaşanan savaşta vesaire de özellikle yabancı savaşların ülkeye gelmesi Afganistan'a vesaire bu süreçlerde çok ciddi tecrübe sahibi olmuş bir istihbarattan bahsediyoruz ve sürekli olarak CIA ile dirsek teması halindeler. Ya ben bu operasyonun aslına bakarsan eğer ki doğrulanırsa ki yani büyük ihtimalle doğru gibi görünüyor Eymen Zevahin hedef alındığı. Resmi olarak da kendileri de doğrularlarsa bunu, birisi DNA testi yapıldı mı demiş. DNA testi yapılmamış. Ona gerek duymamışlar. Görsel olarak doğrulama yapılmış. Eğer ki bu saldırı doğrulanırsa bunun etkileri çok farklı olabilir. Yani Afganistan içinde de biz bu saldırının etkilerini görebiliriz. Yansımalarını görebiliriz. Mevcut yönetime yönelik yansımalarını. Ve Afganistan dışında da tabii ki yansımalarını görebiliriz. Yani bu çok aslına bakarsan büyük bir olay. Yani Eymenez Zevahiri'nin Kabil'de oldukça işlek bir mahalledeki bir evin balkonunda hedef alınmış olması. Yani bu çok, eğer
Tabii yani.
doğrulanırsa, doğrulandığı takdirde büyük bir olay yani.
Tabii yani olay büyük bu. Benim sesimde ve görüntümde bir sıkıntı yok değil mi?
Ara ara donuyor ama şey yok. Şimdi bundan sonra ne olur? Bir de o soru var en çok sorulan. Evet, yani Afganistan her ne kadar Erkaydin'in merkezi gibi görünüyor olsa da bir dönem mesela liderliği Yemen'e taşıma şeyleri vardı. Söylentileri, çalışmaları. Hatta yardımcı Yemen'den atanmıştı. Eymenez Zevahiri'nin yardımcısına baktığın zaman Yemen'deydi. Nasir el-Vuhayşi, yanlış hatırlamıyorsam oydu ve o da Yemen'deki bir ABD drone saldırısında öldürülmüştü. Ve ondan sonra birçok isim daha Yemen'de. Yani şu anda mesela Yemen daha hiçbir etkinliğin, El-Kaide için yani hiçbir etkinliğin olmadığı bir ülke konumuna geldi Yemen. Çünkü Amerikan insan savaş araçları çok aktif bir şekilde bölgedeler. Sahada da aktifler, istihbarat. Ve şimdi baktığın zaman ister istemez Afrika'da da güçlenen bir El-Kaide yapılanması var. Özellikle Batı Afrika, Doğu Afrika'da zaten Somali'de güçlenen bir yapısı vardı. Ancak Batı Afrika'ya baktığımızda da işte Mali, Burkina, o bölgelere baktığımızda liderliği üstlenebilecek, hani merkezi oraya taşınır mı bunu bilmiyorum açıkçası. Yani bu başka bir analiz konusu bence. Ama biraz daha Afrika kıtasına kayabilme ihtimali var merkezin. Çünkü İşte Seyfüladdin'den sonraki isimlere bakıyorsun. İşte Abdurrahman Maghribi ismi geçiyor. Ondan sonra İslami Maghrib El-Kaide'sinin başındaki isim geçiyor. Ondan sonra Somali'de Eşşebab'ın başındaki isim geçiyor. Yani bunlara baktığın zaman 4 isimden 3'ü şeyden Afrika kıtasından. Yani Afrika kıtasındanlar hani şey olarak aslen yani. Hani o yüzden yani Afganistan'daki şeyi de koparmak istemeyeceklerdir bence. Ki isteselerdi bunu yapabilirlerdi. Ama baktığın zaman Eymenez Zevahiri'nin Kabil'de vurulması eğer gerçekse bize sadece Eymenez Zevahiri'nin yani salt bir şekilde bunu göstermiyor. Zevahiri'nin vurulmasını göstermiyor. Oradaki El-Kaide varlığının da devam ettiğini de bize gösteriyor aynı zamanda ve Taliban'la bir temas halinde olduklarını da Taliban yönetimiyle eskideki gibi gösteriyor bizlere.
Evet ya ben de bir iki yorumumu şey yapayım yani bu Zevahiri öldü mü ölmedi mi? Yani ABD'nin açıklamasından bağımsız bir şekilde tabi ABD'nin bu kadar üst perdeden olayı açıklaması olayın doğruluğuna dair kanaatimizi arttırdı. Bunun yanı sıra yani cihat yanlısı gruplarla yakın bağlantıları bulunduğunu bildiğimiz kişiler de yani bunlar işte Ürdünlü işte Bu Katede, Maktisi, Hanisi vesaire gibi isimler de doğrudan yani öldürüldüğüne yönelik açıklamalar yaptılar ve taziyelerde bulundular. Bu da açıkçası biraz daha olayın doğru olduğuna dair kanaati pekiştiren bir şey oldu. Bunun yanı sıra yani şunu da bence söylemek lazım. El-Kaide ve diğer işte Zevahiri'nin önceki grubu falan yani 80'lerden beri Afganistan'da. Yani bunu nasıl diyeyim iyi görmek lazım. Yani nasıl bunu ne açıdan söylüyorum? Mağrip'te bu gruplar var ama 2007'de bu gruplar El-Kaide'ye katıldı. İşte Somali'de bunlar var. Bunlar 2012'de katıldı. Her ne kadar geçmişleri olsa da. Yani Afganistan'ın buradaki pozisyonu biraz daha farklı. Bir ikinci mesele senin değindiğin şeye de farklı bir açıdan da yaklaşmış olmak için değineceğim. El-Kaide'nin bundan sonra göreve gelmesi beklenen insanlar listesi çok fazla batılı bir gözle şey yapılmış. Hatırlıyorsan Usama Bin Laden öldürüldüğünde Batı medyası işte İlyas Keşmiri'nin grubun başına geçebileceğini söylemişti ki çok alakası olmayan bir şeydi. Yani bu bir tahmin de olabilir, başarılı bir tahmin de olabilir. Birleşmiş Milletler'in yaptığı ama Bu grupların gölgede kalan gizli liderlerine ve Afganistan'da gizli bir şekilde inşa ettiği yapılarına dair cehaletten de kaynaklanıyor olabilir. Yani ortaya koyacakları başka bir isim olmadığı için bu isimleri koymuş olabilirler ortaya. Bu da işin farklı bir noktası.
Evet.
Özellikle Batı basını açısından bunu söylüyorum.
Evet, şu anda başka bu konuyla ilgili aklıma bir şey gelmiyor. Benim sorusu olan varsa soru da sorabilir.
Notlara da tekrar bakayım. Evet, soru. Bundan sonra ne olacağı da değindik. Ha, ben şuna da değineyim. Yani sorusu olan arkadaşlar yorumlara yazarken. Yani El-Kaide bundan sonra ne olacak? Ya ben bilmiyorum yorumlarını, işte grubun düşüşe geçeceğini falan dair yorumları. Yani hem erken hem de çok isabetsiz buldum açıkçası. Çünkü yani şu an grup herhalde özellikle Afrika'da, hatta sadece Afrika'da değil yani Yemen hariç her yerde hiç olmadığı kadar güçlenmeye başlamış durumda. Bugün Benin'den de bir video yayınladılar hatırlıyorsan. İşte Benin'den bir video yayınladılar. Batı Afrika'da genişliyorlar. Bugün Hint halk kıtası El-Kaide'si de bir video yayınladı. Orada da yani hani dedim ya bu liderlere dair cehaletten ileri geliyor. Hiç Batı basınının, ABD'nin, Birleşmiş Milletler'in bilmediği oranın yerlisi olan Afgan, Pakistanlı, Hindistanlı, Bangladeşli vesaire olan cihat yanlısı birçok liderin görüntüleri vardı o videoda. Yani burada böyle bir gerçek de var. Yani El-Kaide dediğimiz zaman Afganistan'daki El-Kaide'nin merkezi veya diğer yapılanmaları dediğimiz zaman bu sadece işte Araplardan vesaire ibaret bir yapıda değil. Ben dediğim gibi biraz böyle şey buluyorum. Yani erken ve biraz daha böyle nasıl diyeyim yorum olsun diye yapılmış yorumlar gibi buluyorum. Tabii ki zaman gösterir. Yani bu çok belli
Evet,
olmaz
biraz
ama.
daha beklemek lazım, doğru. Evet, bu arada devam ediyor. Arada şeyde bakıyorum.
Evet ben
Bayağı
de
vurmaya başladı Gazze'yi. Sivil uçaklar.
Roket tesislerini, silah merkezlerini vesaire vurduğunu söylüyor. Bugün şu an İsrail ordusu bir açıklama yapmış. Gazze'den 80 roket atıldı toplamda. Sadece 46'sı İsrail topraklarına ulaştı. Böyle de bir gerçek var. Yani Gazze'den atılan roketlerin bir kısmı aradaki boş bölgeye düşüyor. Yani İsrail sınırını geçmiyor veya sınır geçse de işte Çit'in olduğu bölgeye düşüyor. 33 tanesi de havada vurularak düşürülmüş. Yani bu 46'sından geriye 13 tane kalıyor. O 13 tanesi de yani demir kubbe sisteminde şöyle bir özellik var biliyorsun. Şehir merkezine düşeceği tahmin edilen, hesaplanan roketleri
Onlara
vuruyor
müdahale
sadece.
ediyor.
Aynen, diğerlerine müdahale etmiyor. Yani bu atılan roketlerden sadece 33 tanesi, 80 roketten 33 tanesi şehir merkezlerine doğru gitmiş. İslami Cihat da 100'den fazla roket attıklarını söylüyordu ama İsrail 80 olarak hesapladı artık bilemiyorum. Tabii ki bombardımanlar da İsrail tarafının bombardımanları da
Onlar devam ediyor şu
şiddetli bir
anda. Ben de
şekilde
görüntüleri
devam
görüyorum. Bayağı
ediyor.
şiddetli bir şekilde devam ediyor. Evet.
Yani artık
Öyle
şeye
diyeyim mi?
dönüşmüş durumda.
Benim abi bu kadar notlarım. Senin varsa söyle.
Yok
Yoksa
benim de yok. Bir
kapatabiliriz.
40 dakikayı falan geçtik. Soru da herhalde yok.
Bir şey de aklıma gelirse.
Arkadaşlar iyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere.
İyi akşamlar.